Ayrım 12, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 124. 5. Bedelsiz İthal Dümeni. 1960'lı yılların başlarında Türk ekonomisi yine Uluslararası Para Fonu'nun IMF sıkı denetimi altındaydı. IMF yastık altındaki paraların piyasaya çıkmasını sağlamak amacıyla ithalat kotalarına dayanıklı tüketim maddeleri konulması için ısrar ediyordu. Bu nedenle ithalat kotalarında göstermelik olarak cüz'i miktarda otomobile de yer veriliyordu. Bu kotalardan yararlanarak bazı açık gözler bir takım döküntü arabaları piyasaya sürmekteydiler. Komşumuz ve aile doktorumuz Mehmet Bey de parası ancak çıkıştığı için Goggo Mobil adında motosiklet benzeri 3 tekerlekli bir araba almıştı. Birbirimize takılıyorduk, ben onun 3 tekerleklisiyle, o bizim ekmekçi arabasıyla karşılıklı dalga geçiyorduk. O günlerde Türkiye'de doğru dürüst otomobil getirtmenin tek yolu bedelsiz ithalat denilen bir uygulamaydı. Bu uygulamanın mantığı şuydu: yurt dışında görevli olan memurlarımız oradaki koşullar gereği araba almak durumundaydılar. Bunların yurda dönerlerken arabalarını satmak zorunda bırakılmamaları için böyle bir yöntem geliştirilmişti. Giderek bu yol genişletildi. Yurt dışına çeşitli nedenlerle geçici görevlerle giden bürokratlar da bu fırsattan yararlanmak için baskı yaptılar. Böylece aldıkları yolluklardan en az 1000 mark biriktirenlere de bedelsiz ithal hakkı tanındı. Henüz işçilerimiz Avrupa'ya çıkarma yapmamışlardı. Bu nedenle bu uygulamadan hemen hemen yalnız üst düzey bürokratlar yararlanabiliyordu. 6. Mazeret babında. Hesap uzmanlığından bakanlığa atanınca maaşımdan ayrı olarak sürekli biçimde aldığım gündelik kesilmiş, bir türlü ve nedense ek görevde bulunamadığı için geçim sıkıntısı çekmeye başlamış, gazetelere takma adla polisiye romanlar çevirerek bütçemizi denkleştirmeye çabalıyordum. Öte yandan Kambiyo Döviz Kontrol Dairesi Başkanı olarak Türkiye Yardım Konsorsiyumu adı altında batılı ülkelerin verecekleri krediler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere kısa sürelerle sık sık Paris'e gidiyordum. Bu gidiş gelişler o kadar telaşlı oluyordu ki yolluğumdan artan paralarla eşime ve oğluma armağan alacak vaktim bile olmuyordu. Sonunda bıçak kemiğe dayanınca genel müdüre çıktım ve hesap uzmanlığına dönmek istediğimi söyledim. Çalışmalarımdan çok memnun olduğunu biliyordum. Bana bir süre daha sabretmemi söyledi. Gerçekten de 5-10 gün sonra Yugoslav hükümetiyle Belgrad'da ticaret ve ödeme anlaşması görüşmeleri yapacak olan heyete maliye temsilcisi olarak katılacağım bildirildi. Türkiye'ye göç etmiş olan yurttaşlarımıza ait Yugoslavya'daki büyük miktardaki taşınmaz malların bedellerinin alınması gibi çetrefil sorunların da yer aldığı bu görüşmelerin birkaç ay sürebileceği anlaşılıyordu. Oturup hesap ettim. Dış işlerindeki arkadaşlarım Yugoslavya'da para değerinin çok düşük olduğunu, dövizlerimizi serbest piyasada bozdurursak elimize resmi kurundan çok fazla dinar geçeceğini söylüyorlardı. Bu durumda biriktirebileceğim paralarla rahat rahat bir araba alabilirdim. Skoda'yı satarak arabanın gümrük vergisini de ödeyebilirdim. Ancak karşımda iki zorluk vardı. Yugoslavya'da Türkiye'ye getirebileceğim bir araba bulmam hemen hemen olanaksızdı. Ayrıca bedelsiz ithal yönetmeliğine göre sınırlı bir süre söz konusu olduğundan arabayı yılbaşından önce satın almam gerekiyordu. Yıl sonuna bir ay vardı. Görüşmeler de Aralık sonuna doğru başlayacaktı. Ankara Kambiyo Müdürü olan arkadaşım Sarı Mustafa bir akıl verdi. Frankfurt'ta eksportçuluk yapan yakın bir arkadaşı vardı. Genel müdürden izin alarak toplantıdan bir hafta önce yola çıkar, Frankfurt'a uğrayıp arkadaşının yardımıyla uygun bir araba alabilir, Belgrad'a o arabayla gider, Türkiye'ye de o arabayla dönebilirdim. Bu öneriye aklım yattı. Genel müdürden izni aldıktan sonra Sarı Mustafa ile Frankfurt'a telefon ettik. Arkadaşından ben oraya gelinceye kadar uygun bir araba aramasını rica ettik. Eşim, abim ve o sırada Ankara'ya taşınmış olan annem, babam ve kız kardeşim kışta, karda, kıyamette Avrupa'nın göbeğinden arabayla gelmemin akıl kârı olmadığını söyleyerek bu fikrime karşı çıktılar. Aslında planımın en zayıf noktası da buydu. Gerçekten de Avrupa'nın göbeğinde kış çok şiddetli geçerdi. Yollar ne kadar iyi olursa olsun Karkış kıyamette üstelik neyin nesi olduğunu bilemeyeceğim bir arabayla tek başına o kadar uzun yolu aşmaya kalkmak delilikten başka bir şey değildi. Ne var ki bir bağımlı içicinin ne pahasına olursa olsun eroin bulmak istemesi gibi ben de bir kere araba tutkusuna tutulmuştum. Skoda sıkıntı veriyordu. Tabii içeride gençlik de vardı. Birkaç yıl önce Rover gibi direksiyonu sağda, mekanik frenli eski bir arabayla tamamen deneyimsiz olarak Avrupa yıllarında dolaşmış, Simca ile Brüksel'den Cenova'ya kadar gitmemiş miydim? O yolu da geçebilirdim. Bizimkileri alacağım arabayı trene yükleterek getireceğimi söyleyerek ikna ettim. Oysa o dönemde böyle bir olasılığın bulunmadığını biliyordum. Annemin hep söylediği gibi sarı damarım tutmuştu bir kere. Skoda'yı yine resim öğretmenimin aracılığıyla çabucak ve iyi bir fiyata sattım. Gümrük parasını fazlasıyla karşılayacaktı. Soğuk, karlı bir kış günü Ankara'dan Frankfurt'a doğru havalandım. Arabayla döneceğime kendimi o kadar inandırmıştım ki dönüş bileti almamıştım. 5. 1956 model Opel Kapitan. 1. Yine lüks bir araba. Frankfurt'ta bir taksiye atlayarak Sarı Mustafa'nın arkadaşı Muhsin'in adresini verdiği otele gittim. Burası Muhsin'in dükkanına yakın bir yerde, daha çok pansiyona benzeyen orta halli bir oteldi. Odama çıktım, bir duş yaptım. Vakit geç olduğu için Muhsin'le buluşmayı ertesi güne bırakarak aşağıdaki lokantaya yemek yemeye indim. Bana hizmet eden, Almanya'da bu gibi yerlerde çalışanların aksine çok genç, ince yapılı, güleç yüzlü bir kızdı. İşaret diliyle anlaştık. Yemekten kalkarken bahşiş bırakmama çok şaşırdı. Ertesi sabah uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Hafif bir ateşim ve kırıklığım vardı. Hemen çantamdaki yedek ilaçlarımı çıkardım. Kahvaltıda aynı kız hizmet ediyordu. Yüzüme baktı, bir şeyler söyledi. Anladığım kadar hasta olup olmadığımı soruyordu. Demek hasta olduğum yüzümden de belli oluyordu. Moral bozukluğu içinde kalktım. Muhsin'in dükkanına gittim. Burası o yıllarda Türkiye'den çeşitli dayanıklı tüketim malları almak için sıkça gelenlerin uğradığı, bu yüzden de eksportçu diye adlandırılan yerlerden biriydi. İçerisi radyo, teyp, çeşitli müzik aletleri, mikserinden buzdolabına kadar her çeşit beyaz eşya ile tıka basa doluydu. Gelenin gidenin haddi hesabı yoktu. Bu arada resmi giysili, omuzları çok yıldızlı bir general de oğlunu armağan olarak götürmek istediği elektro gitarı, gümrük ödemeden Türkiye'ye nasıl sokabileceğini soruyordu. Muhsin, kendim çalıyorum dersiniz diye akıl verdi. Ben de size kimse soru soramaz merak etmeyin diye söze karışınca general kötü kötü yüzüme baktı. Ortalık biraz tenhalaşınca Muhsin'e derdimi anlattım. Vaktimin kısıtlı olduğunu da belirttim. Elinden geldiğini yapacağını söyledi. Akşam buluşup bir yerlere gitmemizi önerdi ama ben kendimi iyi hissetmiyordum. Otelin telefonunu verdim, iyi bir şey bulursa aramasını rica ettim ve hemen otele döndüm. Hastalığım 4-5 gün sürdü. Yasak olmasına karşın lokantadaki kızcağız kahvaltımı ve yemeklerimi odama kadar getirdi. Danke schön demekten başka Almanca söyleyecek bir şey bulamadığım için onun bu ilgisine daha yakın bir yanıt veremedim. Ayaklandığım ve sabırsızlandığım sırada Muhsin aradı. Tam istediğim gibi bir araba bulmuştu. Birlikte gidip görmemizi önerdi. Onun son model Mercedes'iyle arabanın bulunduğu garaja gittik. 1958 model, siyah renkli, pırıl pırıl Opel Kapitan'ı görür görmez çok beğendim. Araba, büyükçe bir şirketin genel müdürünün makam aracıymış. Yenisini aldıkları için bunu satışa çıkarmışlar. Muhsin de, garaj sahibi de, arabanın bakımlı ve çok iyi durumda olduğunu söylediler. İçine girip oturdum. Benim Simca Vedette'den bile daha konforluydu. Deri kaplı koltukları tertemizdi, kızak üstüne oturtulan portatif ve güçlü bir radyosu, iyi durumda kar lastikleri vardı. Gerçi Simca'nın 8, bunun ise 6 silindiri vardı ama beygir gücünün daha yüksek olduğunu söylediler. Motordan anlamadığım için daha çok beygirle çekileceğimizi düşünerek sevindim. Fiyatı da benim göze aldığımdan bile daha ucuzdu. Hemen kararımı verdim, parayı ödedim, garaj sahibi plaka, sigorta ve gümrük geçiş belgelerinin öğleden sonra hazır olacağını söyledi. Muhsin ertesi sabah yola çıkarsın dediyse de ben sabırsızlanıyordum. Belgrad'daki toplantı 3 gün sonra başlayacaktı. Geç kalmak istemiyordum. Nasıl olsa Avusturya'ya kadar otobanda gidecektim. Yollar açıktı. Muhsin kar lastiklerim olsa da yine de zincir almamda ısrar etti. Çabucak öğle yemeğini yedim. Gerçekten de saat 14'te araba hazırdı. Depoyu da doldurduktan sonra yola koyuldum. 2. Öyle bir serüven ki, o günlerde 32 yaşındaydım. Deli fişeklik dönemi. Tam kış ortasında bütün Avrupa'yı göbeğinden kesip tek başına yollara düşmek akıl kârı değildi. Ama dedim ya, sarı damarım ya da araba sevdam tutmuştu bir kez. Muhsin'in tarif ettiği şekilde Frankfurt'tan Münih otobanına kolayca çıktım. Çevre karla kaplı olmakla birlikte yol çok temiz ve tenhaydı. Arabanın kaloriferi iyi ısıtıyordu. Motorun sesi bile duyulmuyordu. Radyoyu açtım. Klasik müzik çalan bir istasyon buldum. Sigaramı yaktım, keyifle gidiyordum. Süratim herhalde saatte 120 kilometrenin üstündeydi. Muhsin'in, "Dikkat et, yol çok temiz görünebilir ama bazen üstünde verglas dediğimiz ince bir buz tabakası oluşmuş olabilir, kayabilirsin" şeklindeki tembihini unutmuştum. Yol bir ara iki yanı sık ormanlarla kaplı bir bölgeden geçiyordu. Nasıl olduğunu anlamadım, araba sağa sola yalpalamaya başladı. Direksiyona hakim olamıyordum. Araba bir sol taraftaki bariyerlere tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor, sonra en sağ şeride geçip şarampole yuvarlanacak gibi oluyordu. Direksiyonu umutsuzca sağa sola çevirip duruyordum. O anda sadece kulaklarımda "sakın frene basma" diye bir ses duyduğumu söyleyebilirim. Bereket versin arkamdan gelen kimse yoktu. Bir yandan da ayağımı gaz pedalından çekmiştim. Bu yalpalı iş ne kadar sürdü bilmiyorum. Mucize gibi bir şey oldu. Araba hem de yolun en sağında kendiliğinden durdu. Bir süre kendime gelemedim. Bir de baktım sırılsıklam terlemişim. Derin derin soluk aldım, bir sigara yaktım. Ölümü hiç bu kadar yakın, bu kadar somut hissetmemiştim. Beni kurtaran telaşa kapılmamam ve frene basmamam olmuştu. Tabii arkadan gelen ya da yan şeritte bulunan bir araba olsaydı, zincirleme bir kaza kaçınılmazdı. Araba kullanmayı öğrendiğim sıralarda, kimin söylediğini anımsamıyorum, bir arkadaşım, böyle bir durumdan sonra vakit geçirmeden tekrar arabayı kullanmamı öğütlemişti. Ata binmesini öğrenenlere de aynı şeyi yaparlar, düştüğü zaman hemen tekrar eğerin üstüne oturturlarmış. O olaydan sonra yolculuğun Münih'e kadar olan kısmı rahat geçti. Artık özellikle ormanlık yerlerden geçerken çok dikkat ediyordum. Akşam karanlık basmadan Münih'e geldim. O geceyi Münih'te geçirdim. Sabah kalktığımda tipi halinde kar yağıyordu. Salzburg'a doğru trafik yoğunlaştı. Sanırım günlerden cumartesiydi. Peş peşine sıralanan arabaların üst bagajlarında sikeler dizilmişti. Almanlar Avusturya'ya kayak kaymaya gidiyorlardı. Avusturya sınırında onlardan pasaport istenmediği için kısa bir duraklamadan sonra yollarına devam ediyorlardı. Ama bu kadar bir duraklama bile sınır kapısında yığılışmalara neden oluyordu. Arabamın plakası geçici gümrük plakası olduğu için beni kenara çektiler. Ancak henüz Türkler hakkında olumsuz düşünceler oluşmamıştı. Üstelik diplomatik pasaportum vardı. Salzburg üzerinden o zamanki Yugoslavya'nın, şimdi Slovenya'nın sınır kasabası olan Maribor'a geçmek için Avusturya'ya girince otoban bitti. Kar yağışı hızını artırdı. Kar lastiklerine karşın araba bir karıştan fazla karda giderken yalpalıyordu. İlk benzin istasyonunda durdum ve zincirleri taktırdım. Bir süre sonra yol tıkandı. Kar makineleri gelip yolu açıncaya kadar arabanın içinde beklemek zorunda kaldım. Tuhaf bir biçimde içimde hiçbir kaygı duymuyordum. Ne var ki vaktin henüz erken olmasına karşın şiddetli kar yağışı nedeniyle hava kararmıştı. Güçlükle ilerleyebiliyordum. Yol planıma göre o akşam Maribor'a ulaşmam gerekiyordu. Ama o hava koşullarında gece yolculuğu yapmanın akıllıca bir şey olmayacağını düşündüm. Bad Ihl adındaki kasabaya geldiğimde yolun iki yanında neredeyse birkaç metre yüksekliğinde bir kar duvarı oluşmuştu. Ana yoldan çıkarak kent merkezini gösteren işareti izledim. Büyükçe bir alana geldim. Ortalıkta göz gözü görmüyordu. Başımı sokacağım bir yer ararken alanın tam karşısında bir otel gözüme çarptı. Hemen önünde park ettim. Boş odaları varmış. Bavulumu alıp yukarı çıkardılar. Eski bir oteldi ama her taraf pırıl pırıldı. Duvarlar ağaç kaplamalıydı. Tahtalar oğulmaktan ararmıştı. Banyosunun da çok eski bir tarzda olduğuna dikkat ettim. Daha sonra masamın üstündeki birkaç dilde yazılı broşürü inceleyince burasının önemli tarihi bir belde olduğunu öğrendim. Bad, Almanca'da kaplıca anlamına geliyormuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Rus soyluları, hatta Rus çarları sık sık buraya kür yapmaya gelirlermiş. Bana verdikleri odada kapıya çakılı bir levhadan anladığıma göre Çar 3. Alexander bu odada kalırmış. Ama artık eski şaşası kalmamıştı otelin. Ertesi sabah hesabı öderken Çar'ın odasında kalmama karşın fatura bayağı mütevazıydı. İşin ilginç yanı, sabah kalkıp pencereden baktığımda hemen otelin önüne park ettiğim arabamı göremedim. Tabii aklıma hemen çalınmış olabileceği geldi. Telaşla aşağı indim. Meğer gece o kadar çok kar yağmış ki araba karın altında gömülü kalmış. Neyse ki otel çalışanlarının çabasıyla arabayı ortaya çıkardık. Bu kez doğrusu korkmaya başlamıştım. Gerçi kar araçları durmadan yolu temizliyordu ama altta kalan buzlu tabaka yüzünden araba durmadan kayıyor, sağa sola savruluyordu. Son derecede dikkatli ve ağır ağır giderek Zagreb'e ancak akşam geç vakit ulaşabildim. Bad İlh'teki durumla karşılaşmamak için kapalı garajı olan bir otel aradım. Sabah kahvaltıda Türkçe bilen boşnak garson dışarıda havanın çok kötü olduğunu, sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye düştüğünü söyleyerek yola devam etmememi tavsiye etti. Zagreb ile Belgrad arasındaki yol özellikle kışın çok kötü olurmuş. Ne var ki bu mevsimde havanın öyle kısa zamanda düzelmesi beklenemezdi. Üstelik Belgrad'daki görüşmelere ertesi sabah başlanacaktı. 400 kilometrelik yolu ne kadar kötü olsa akşama kadar aşarım diye düşündüm. Otelin kapalı garajına indiğimde arabam camları buz tutmuş olmakla birlikte pırıl pırıl duruyordu. Buzları temizledim, kapıyı biraz zorlukla da olsa açıp yerime yerleştim, motoru çalıştırdım, geri vitese geçtim, gaza bastım. Motorun devir hızının hayli yükselmesine karşın araba yerinden oynamıyordu. Başıma şimdi bir de tamir işi çıkacak diye telaşlanarak arabadan inip baktım ki lastikler soğuktan betona yapışmış. Garaj bekçisi içeriden iki kova kaynar su getirdi, lastikleri böylece kurtardık ve yola çıkabildim. Boşnak garson bu arada Zagreb ile Belgrad arasında sadece her 100 kilometrede bir benzin istasyonu bulunduğunu, bu bakımdan tedbirli davranmamı tembih etmişti. Yol gerçekten onun söylediğinden de kötü durumdaydı. Yerler en az 15-20 santim kalınlığında buzla kaplıydı. Yol boyunca bir tek binek arabasına rastlamadım. Buna karşılık dev boyutlu iş kamyonları vızır vızır işliyor. İşin kötüsü buz üstünde geniş dingilleri dolayısıyla hem derin hem de benim tekerleklerimden daha geniş oyuklar açıyorlardı. Tekerleklerinden biri bu oyuklara girdiğinde araba sağa sola tehlikeli bir şekilde sallanıyor. Yandaki iki tekerlek birden girdiğinde ise arabanın altı buzlara sürtünüyordu. Hava çok soğuk olduğu için kaloriferi ve ön ve arka cam ısıtıcılarını sonuna kadar açmıştım. Gözümün önünde adeta sonsuza kadar uzanan beyazlık uykumu getirdiği için radyoyu da açmıştım ve durmadan sigara tüketiyordum. Bu şekilde giderek Zagreb ile Belgrad arasındaki 400 kilometrelik mesafeyi ancak 12 saatte alabildim. Sadece bir kere orta yerdeki istasyonda benzin almak ve bir iki lokma bir şeyler yemek için durmuştum. Belgrad'a girdiğimde karanlık basmıştı. Heyet, kentin en büyük otellerinden birinde kaldığı için yerlerini bulmak zor olmadı. Arabayı park ederek içeri girdim. Arkadaşlar gelebileceğimden pek umutlu olmamalıydılar ki beni bir kahraman gibi karşıladılar. Ertesi sabah birkaç arkadaş toplantı yerine benim arabayla gitmeye karar verdik. Ne var ki aşağıya inip arabaya yerleştikten sonra kontak anahtarını çevirdiğim zaman simkadan alışık olduğum gıy gıy sesiyle karşılaştım. Akümülatör boşalmıştı. Ya bu durum yoldayken başıma gelseydi ne yapardım? Bunu düşününce yaptığım işin ne kadar akılsızca olduğunu idrak ettim ve soğuk soğuk terledim. Toplantıya taksiyle gittik. Akümülatörü değiştirmekte bayağı sorun oldu. 3. Arabanın namusu. Belgrad'da kaldığımız lüks otelin lobisi, o günlerin Yugoslavya'sının ekonomik ve toplumsal gerçeklerini gözler önüne sermeye yetiyordu. İnsan üyesini dikkate almadan uygulanmaya çalışılan merkezi planlama sistemi, belki bir kısım dar gelirli halk ve işçi kesimine alt düzeyde bir rahatlık sağlıyordu ama uygulanan katı baskı sistemine karşın dış dünya ile bütün iletişim olanaklarının kesilememesi nedeniyle öteki ülkelerdeki refah düzeyinden haberli olan başka bir halk kesimi plan dışında tutulan gereksinmelerini karşılamak için olmadık yollara başvuruyorlardı. Kara borsa para trafiği yaygındı. Resmi kura oranla dinarın kuru piyasada 4-5 mislini buluyordu. Lobiyi dolduran ve hemen hepsi üniversite öğrencisi olan genç kızlar bir çift naylon çorap ya da birkaç dolar karşılığında vücutlarını satmaktan çekinmiyorlardı. Bunların aslında gizli servis emrinde çalıştıkları söyleniyordu ama öyle bile olsa gözler önüne serilen bu manzara hiç de iç açıcı değildi. Yabancıların çok rahat kaldıkları otelin lokantası ve gece kulübü, her akşam yüksek rütbeli oldukları belli bir takım bürokratlar ve parti yöneticileriyle dolup taşıyordu. Benim arabayla başka lüks otelleri ve gece kulüplerini de dolaşıyorduk. Oralarda da durum farklı değildi. Ama öte yandan, halk lokantalarında çok az bir para ile karın doyurmak mümkündü. Otelin lobisinde çevremizde dolaşıp duran kızlar arasında Bosnalı Türk kızları da vardı. Heyetimizin en genç üyesi olan dışişlerinden bekar bir delikanlı bu kızlardan biriyle arkadaş olmuştu. Kendisine dikkatli olması uyarısında bulundum. Kızın ötekiler gibi olmadığını, gösterdiği kimlikten tıp fakültesinde okuduğunu öğrendiğini, aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu savundu. Tabii daha fazla karışmam olanaklı değildi. Bir gün delikanlı, utana sıkıla yanıma yaklaştı. Pazar günü sevgilisinin Belgrad yakınlarındaki bir kasabada oturan ailesiyle tanışmaya gitmek istediklerini söyleyerek, arabamı kullanmasına izin verip veremeyeceğimi sordu. Konuşmasına bakılırsa niyetleri bayağı ciddiydi, evlenmeyi düşünüyorlardı. Nedense benim içimde hep bir kuşku vardı. Birkaç kez genç arkadaşımızla otelin lobisinde otururlarken gördüğüm kızın bakışları bana pek güven verici görünmemişti. Yine de masum görünüşlü bu isteği geri çeviremedim. Hafta başında genç arkadaşımız arabayı geri getirdi. Herhangi bir aksilik çıkmamıştı. Kendisi anlatmadığı için ben de bir şey sormadım. Aradan birkaç gün geçti. Bir sabah delikanlının sıkıntı içinde ortalıkta dolaştığını gördüm. Bir sorunu olup olmadığını sordum. Önce yok bir şey dedi ama ertesi sabah kendisi geldi yanıma. Ağladı ağlayacak bir hali vardı. Utana sıkıla anlattığına göre pazar günü söylediği gibi kızın ailesini görmeye değil, şehir dışındaki bir otele gitmişler. Kız kaldığımız otel sıkı gözetim altında bulunduğu için böyle bir kaçamak yapmayı planlamış. O gün ilk kez birlikte olmuşlar. Ne var ki aradan birkaç gün geçince çocuk cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalığa yakalandığını anlamış. Kız da zaten bu arada ortadan kaybolmuş. Çocuğun sözünü ettiği hastalık bereket versin birkaç penisilin iğnesiyle iyileşebilecek cinstendi. Ne var ki Yugoslavya'da o dönemde eczanelerden Türkiye'de olduğu gibi reçetesiz olarak bu ilacı almak olanağı yoktu. Özel muayenehanede bulunmadığı için hastaneye başvurması gerekiyordu. Bunun öğrenilmesi bir skandala yol açabilir ve çocuğun bütün meslek yaşamı bundan çok kötü etkilenirdi. O sırada aklıma geldi. Büyükelçilik ticaret müşavirinin eşinin eczacı olduğunu biliyordum. O günlerde büyükelçimiz satranç meraklısı olduğu için beni sık sık elçiliğe satranç oynamaya davet ediyordu. Bu bahaneyle elçiliğe gittim. Ticaret müşavirinin eşine üstü kapalı bir biçimde durumu anlattım. Elçiliğin ilaç dolabında penisilin varmış. Kavas da iğne yapmasını biliyormuş. Genç çocuk böylece hastalığı atlattı ama uğradığı duygusal travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. O günlerde Belgrad'da bir de uçak kazası şoku yaşadık. Ankara'da öğle saatlerinde Ulus Meydanı'nın üstünde çarpışan iki uçaktan birinin parçaları Hacı Bayram Camii yakınlarıyla Posta Caddesi civarına düşmüş, uçaktakiler ve o sırada oradan geçenlerden 100'den fazla insan ölmüştü. Yer özellikle o yıllarda Ankara'nın en işlek bölgesiydi. Kız kardeşim o sırada Posta Caddesi'nde bulunan Odalar Birliği'nde çalışıyordu. Ankara'da oturan hemen herkes o saatlerde oralarda bulunabilirdi. Türkiye ile Yugoslavya arasındaki iletişim olanaklarının son derecede kısıtlı ve denetim altında olduğu günlerde telefonla bilgi alma çabalarımız boşa çıkınca Büyükelçinin yardımına başvurduk. Elçiliğin telsizi aracılığıyla yakınlarımızdan haber alabildik ve başkalarını düşünmeden rahatladık. 12. ayrımın sonu, sayfa 131.